Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasa sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün de cebir ve ihtiyar meselesine devam ediyoruz. Ey gönül, cebirle ihtiyarı ayırt etmek için bir misal getir ki ikisini de anlayasın. Titreme illetinden dolayı titreyen bir el, bir de senin titrettiğin el. Bil ki her iki hareketi de Allah yaratmıştır. Fakat birini diğeriyle kıyas etmeye imkan yok. Salladığın elden pişman olursun. Fakat titretmekten ötürü pişman olan gördün mü? Bu delilleri halk cebir ve ihtiyar meselesini anlasın diye zikrettik. Bu sözler akıl bahsindendir. Fakat bu hilekar akıl, akıl değildir.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi Mevlana Hazretleri bu cebir ve ihtiyar meselesine uzun süredir devam ediyor. Temel sebebi de insanların hem ferdi olarak hem de toplumsal olarak ayağının kaymasına, yanlış istikametlere sapmasına sebep olan temel problemlerden bir tanesidir. Bu yüzden de uzun uzadıya misallerle anlatmaya gayret gösteriyor Mevlana Hazretleri bu bahsi. Özellikle bir önceki programda anlattığımız şeytanla iblis arasındaki temel mantalite farkı, birisinin kendi fiilini Allah'a nispet ederek azgınlığa ve sapkınlığa devam etmesi, diğerinin de kendi fiilini gizleyerek edebinden ötürü suçu üstlenmesi ve dolayısıyla tevbe etmesi misali gerçekten de önemli bir misaldi. Ve biz hakikaten insanlar olarak kendi fiillerimizi, kendi eylemlerimizin akıbetlerini ve sonuçlarını da kendimiz üstlenmemiz gerekiyor. Ancak toplumda genel olarak şöyle bir şeyi sıkça görüyoruz. Ortaya bir kötülük çıktığında ama birisinin fiillerinden dolayı ortaya bir kötülük çıktığında hemen suçu karşı tarafa atarız. Ve iki insan gerek ortaklar arasında gerekse başka münasebeti buna insanlar arasında bir problem çıktığı zaman hemen suçu karşı tarafa atarız ve kendimizi temize çıkarırız. Halbuki bu iblisin bir yöntemidir, şeytanın bir yöntemidir. Suçu karşı tarafa atmak. Adem ise, bizim atamız olan Adem ise suçu üstleniyor. Üstelik de Allah'ın yaratma fiilini gizleyerek üstleniyor. Bu yüzden de bağışlanmayı hak ediyor. Bu temel mantık olarak bu cebir ve ihtiyar meselesinde önemli bir kıstas bizim açımızdan. Ve bugünkü problemlerimizin hem ferdi hem de toplumsal problemlerimizin temelinde hiçbir zaman sorumluluğu kendi üstümüze almamamız yatıyor. Geri kalmışlığımızın aslında müsebbibi biziz. Bir takım yanlışlar yapıyorsa müsebbibi biziz. Bütün bu yanlışlarımızı düzeltmenin başlangıcı fiillerimizin, faillerinin bizim olduğumuzu bilmiş olmak gerekiyor. Kabullenmek, üstlenmiş olmak gerekiyor. İşte Mevlana Hazretleri bunu misal olarak veriyor ve daha basit, daha anlaşılabilir bir misal verilmesini istiyor. Diyor ki işte bu bahsi anlayacağımız basit bir misal verin dediğinde o şöyle bir misal veriyor. Diyor ki bir titreyen illetten dolayı, yani hastalıktan dolayı titreyen bir el var. Bir de kendi titrettiğin el var. Diyor ki kendi titrettiğin, mesela elini sallıyorsun, masanın üstündeki suyu döküyorsun. Ne yaparsın? Hemen suçluluk hissedersin. Lakin yine hastalıktan dolayı elin titrediğinde masanın üstündeki su dökülse ne yaparsın? Orada suçluluk hissetmezsin. Çünkü senin iradenin dışında cereyan etmiştir. Bu misalle Mevlana Hazretleri bize şunu anlatmak istiyor. Diyor ki biz kendi irademizle yapmış olduğumuz fiilleri üstlenmeliyiz. Bunun sorumluluğu bize aittir. Ama bizim irademizin dışında cereyan eden işler de vardır. Yani bütün işler, bütün fiillerimiz bizim irademiz dahiline değildir. Bizim irademizin dışında da cereyan eden işler vardır. Hakikaten biz mesela hep görürüz bunu. Neden? Şöyle bir misal verelim. İstediğimizin, hayatta istediğimizin tamamını biz yapamayız. Hatta önemli bir kısmını yapamayız. Birçok şey isteriz, arzu ederiz, yapmak için de kendimizi yırtarız, paralarız ama hayata geçiremeyiz. Demek ki bizim irademizin dışında başka bir alan vardır. Hatta bazen hiç arzu etmediğimiz, aklımızda olmadığımız halde bizim lehimize olan bir takım şeyler cereyan eder. Biz de ondan şaşırırız. Yani bizim lehimizedir aslında. Arzu ediyoruz ama bir harekette bulunmadığımız halde o işin cereyan ettiğini görüyoruz. Orada Mevlana Hazretleri bu misalle bize şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki insan fiillerinin bir kısmı vardır ki kendi iradesi dışında cereyan eder. Bir kısmı da vardır ki kendi iradesi içerisinde cereyan eder. Kendi iradesiyle yapmış olduğu fiillerinden sorumlu tutar Allah bunu. Ve biz normal gündelik hayatta da böyle oluruz. Ya hatta mahkemelerde bile diyelim ki herhangi bir cinayet olduğunda bir kazayan cinayetse eğer yani sizin iradenizin dışında bir silah patlamış ve karşıdakinin ölümüne sebep olmuşsanız burada alacağınız ceza başka türlüdür. Kasten birisini öldürmüşseniz alacağınız ceza da başka türlüdür. Yani dünyadaki mahkemelerde bile bunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. O yüzden de bu insanlar tarafında bilinmesi lazım. Ve şunu sonuç itibariyle buradan Mevlana Hazretleri şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki kendi iradenizle yapmış olduğunuz fiillerden suçluluk hissedersiniz ve bunu üstlenmeniz gerekir. Kendi iradenizin dışında cereyan edenlerden ise suçluluk hissetmezsiniz. Zaten din söz konusu edildiğinde de Allah bize Bakara suresi 286. ayet kerimesinde diyor ki biz insana gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz. Yani biz kendi iradesi dışında yapmış, ortaya çıkmış herhangi bir fiilden dolayı insanı ne yapmayız? Sorumlu tutmayız. Tabii. Cebirciler böyle diyorlar. Diyorlar ki bizim fiillerimizin tamamı bizim dışımızda Allah tarafından takdir edilmiştir. Biz zorunlu olarak bunu yapıyoruz diyorlar. Halbuki eğer böyle olmuş olsaydı Allah o zaman insana ceza vermezdi. Yani niye zorla yaptırıyor bir fiili? Mesela diyelim ki Allah size zorla hırsızlık yaptırıyor. Ondan sonra da size ceza veriyor. Niye hırsızlık yaptın diye. Haşa Allah zalim biri değildir. Allah adil birisidir. Böyle bir işe de ne yapmaz? Asla kalkışmaz. Ve bunu bilmemiz lazım. Burada sınırları iyi bilmemiz lazım. Bu cebir ve ihtiyar meselesinde sınırları iyi bilmemiz lazım. Mevlana Hazretleri de bu meseleyi uzun uzadıya anlatıyor ki her seviyeden aklın kavrayabileceği misaller veriyor. Her seviyeden. Çünkü gerçekten de insanlara baktığımız zaman kimisi alimdirler, kimisi içinde gücündedirler, kimisinin okumayla yazmayla ilgisi yoktur, kimisinin tefekkürle ilgisi yoktur. Bu insanların tamamına bu meselenin anlatılması lazım. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri aşağı yukarı her seviyede insanların anlayabileceği, insanların kavrayabileceği misaller veriyor. Ve en basit insanlara da işte bu misali veriyor. Yani bu hakikaten çok kolayca anlaşılacak bir misaldir bu. İnsan iradesi dahilinde olan ve olmayan meseleler fiiller bakımından en kolay anlaşılabilecek bir misaldir bu. Sonuç itibariyle Mevlana Hazretleri diyor ki bizim irademiz içinde olan işler vardır, dışında olan işler vardır. Ve şu sözü söylüyor. Diyor ki bu delilleri halk cebir ve ihtiyar meselesini anlatsın diye zikrettik. Yoksa zaten bu aşikardır. Bilen adamlar bunu bilirler diyor. Bu sözler akıl bahsindendir. Fakat bu hilekar akıl, akıl değildir diyor. Burada onun üzerine durmak lazım. Gerçekten de biz şimdi tartışmalar esnasında özellikle dini bahisler söz konusu edildiğinde inkarcı insanlarla iman eden insanlar yan yana geldiğinde özellikle inkarcılar sözüne söylenen sözlerin bizim için akli olmadıklarını dile getirirler. Ve bu söylediğin hiç akla yatkın değildir diye inkar eder mesela karşıdaki. Ama buradaki akıl özellikle İslam alimleri ve İslam filozofları bakımından çokça üzerinde durulmuş bir şeydir bu. Bizim şu anda sahip olduğumuz akıl gerçekten bütün insanlarda ortak olan akıl mıdır? Yoksa başka bir evrim geçirmiş ya da etrafı başka torturlarla kaplanmış bir akıl mıdır? Bunun üzerine de kafa yormak gerekiyor. Ben mesela kendim açısından misal vermek istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mekteplerinde okumuş, okullarında okumuş birisiyim ve temel mantalite olarak da bize pozitivist bir akıl öğretti. Yani pozitivist düşünce biçimi, aklın pozitivist olarak düşünmesi öğretildi. Bu sebeple de biz aslında normal hani saf bir akılla çevremizdeki hadiselere bakmıyoruz. Pozitivist bir akılla bakıyoruz. Veya diyelim ki hani bundan 30 sene önceki ya da 50 sene önceki Moskova'da yetişen birisini düşünün. Onlar da ne yapacaktır? Materyalist bir akılla bakacaktır hadiselere ve çevrelere. O yüzden de bizim burada İslam alimlerinin akıl dediği şey aslında saf akıldır. Hani günümüz insanların kolayca anlayabileceği misal olması bakımından fabrika ayarları diyoruz ya teknolojik aletlerde. Bir telefon alıyorsunuz, fabrika ayarları var ya da bilgisayar alıyorsunuz, fabrika ayarları var. Siz daha sonra bu gerek telefonlara gerekse bilgisayarlara başka programlar yüklüyorsunuz ve aslında zaman zaman da bunlara virüs bulaştığı zaman onların çalışma mekanizmalarını, mantalitelerini ve akıllarını ne yapıyor? Olumsuz biçimde etkiliyor. O yüzden de hani bizim İslam alimlerinin delil saydığı akıl saf akıldır. Biz ona fıtrat diyoruz aynı zamanda. Fabrika ayarları Allah'ın yarattığı biçimde olan ve bu muhafaza edilen akıldır. Bu yüzden de mesela Anadolu'da mektebe medreseye gitmemiş insanların irfanından bahsedilir. Yani mektebe gitmemiştir, tahsil etmemiştir ama bir irfanı vardır. Okulunu bitirmiş, tahsil etmiş insandan daha iyi kavrar. Bunun daha iyi kavramasının sebebi de işte saf akla sahip olmasıdır. Yani fabrika ayarlarında bir akla sahip olmasıdır. Daha sonra bir takım torturlarla ya da sağından solundan işlenmiş ve şekli şemali değişmiş başka bir akla evrilmiş bir akılla bakmıyorlar. Yaratılış esnasındaki akılla bakıyorlar. İşte o yaratılış esnasındaki saf akıl dediğimizde zaten kainatla uyumludur. Hı. Çevremizde bulunan şeylerle uyumludur. Bu yüzden daha doğru ve daha isabetli biçimde aslında kavrayabilir. Zaman zaman biz mesela şu tartışmalarda sahne oluyoruz. İşte okumuş, tahsilli olmuş insanlar dini inançlar bakımından daha az inanır olduklarını söylüyorlar. Ve bunu da önemli bir şey delil olarak söylüyorlar. Halbuki aslında baktığınız zaman daha çok tahsil görmüş, daha fazla okumuş adam bir bakıma evet bilgi sahibi olmuş demektir ama bir bakımda aklı başka şekilde şekillendirilmiş demektir. Saf akıldan kurtarılmış demektir. İşte Mevlana Hazretleri de bunu eleştiriyor. Diyor ki bu akıl diyor akıl değil ki. Yani saf akıl değil. O yüzden bizim saf bir akla sahip olarak bu meselelere bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman da biz salim akla sahip olarak hayatı gözlemlemeliyiz. Bu takdirde delillerimiz doğru olarak kavranılabilir, anlaşılabilir. Aksi takdirde bunu doğru olarak kavramamız da mümkün değildir maalesef.
Evet. Akıl bahsi inci ve mercan bile olsa can bahsi başka bir bahistir. Can bahsi başka bir makamdır. Can şarabının başka bir kıvamı vardır. Akıl bahislerinin hüküm sürdüğü sıralarda Ömer'le Ebu'l-Hakem sırdaştı. Fakat can alemine gelince Ömer Emir el-Mü'minun, Ebu'l-Hakem ise Ebu Cehil oldu. Ebu Cehil, cana nispette cahil olmakla birlikte his ve akıl bakımından kamildi. Şunu iyi bil ki akıl eser yahut sebeptir. Can bahsi ise büsbütün şaşılacak bir şeydir. Ey nur isteyen, can ziyası parladı. Lazım, mülzem ve nafi müktezası kalmadı. Gören kişinin nuru parlamaktayken asa gibi bir delilden vazgeçeceği aşikardır. İşte yine hikayeye geldik. Zaten ne zaman hikayeden ayrıldık ki?
Evet, yani son beyitten başlayarak aslında bunun üzerinde durabiliriz. Bu Mevlana Hazretleri işte yine hikayeye geldik. Zaten ne zaman hikayeden ayrıldık ki derken aslında bizim hayatımızın bir hikayeden ibaret olduğunu da söylüyor demektir. Gerçekten de biz baktığımız zaman işte bugün Mevlana Hazretleri'nin beyitlerini okuyoruz ve onların o beyitlerle ne demek istediği üzerinde duruyoruz. Aslında bunun Mevlana'nın söylediği zamanlarda var olduğumuzu, yaşadığımızı düşünelim. Aslında hayatın bizatihi kendisine müdahildiler. Ama ne oldu? Şu anda bir hikayeden ibaret oldu. Hepimiz aslında böyleyiz. Yani sonuç itibariyle biz yaratılmış varlıkların tamamı, sadece insan böyle değildir. Yaratılmış varlıkların tamamı böyledir. O bir var gözükür, bir de yokluğa tekrar düçar olur. O yüzden de biz hani burada ebedi kalıcılar olarak kendimizi zannetmemeliyiz. Kendimizi çok büyük bir fail olarak, bütün kainata tesir eden ya da çevreye tesir eden büyük bir varlık olarak düşünmememiz lazım. Bir hikayeden ibaret olduğumuzu ya da gelecekte bir hikayeden ibaret olacağımızı da bilmemiz lazım. Hatta bir şey daha söyleyebiliriz. Belki biz bir hikaye olarak bile olmayacağız. Vefatımızdan 10 sene sonra kimse hatırlamayacak bizi. Mevlana Hazretleri gibi, Gazali gibi ya da büyük alimler gibi bizi kimse de hatırlamayacak. Belki hikayeden bile ibaret olmayacağız. Yani o yüzden de insanoğlunun bunu bilmesinde fayda var. Ancak şeyimize baş tarafına tekrar geri gittiğimizde Mevlana Hazretleri diyor ki akıl bahsi inci mercan bile olsa can bahsi başka bir bahistir derken burada yine de akıl bahsini yani aklın önemli bir şey olduğunu da vurguluyor. Bu konuşmalarımızdan aklın önemsiz olduğunu anlamayalım. Çünkü diyor ki inci ve mercan gibidir akıl. Yani duyu organlarıyla ve diğer şeylerle karşılaştırdığımızda, eşyayla karşılaştırdığımızda akıl çok değerli bir şeydir, çok kıymetli bir şeydir. Onun da hani böyle işe yaramaz, kaldırıp bir kenara atılacak bir şey olarak düşünmemek lazım. İnsan açısından çok önemli bir şeydir, inci mercan gibi bir şeydir. Biz mesela sahip olduğumuz bir sürü şey var ama inci mercan çok daha kıymetli ve değerlidir veya mücevher gibi bir şey olduğunu düşünmemiz lazım. Ama buna rağmen Mevlana Hazretleri diyor ki kıymetli bir şeydir, önemli bir şeydir. Ancak iş can bahsine gelince ki ona Kur'an-ı Kerim Fuat diyor ya da biz ruh diyoruz. İş oraya gelince başka prensipler geçerli. Çünkü aklın kendi prensipleri var. Duyu organlarının kendi prensipleri var. Şeyin de canın da kendi prensipleri var. Şöyle misal verebiliriz. Yani matematiğin kendi prensipleri var. tıbbın da kendi prensipleri var. Bu ikisi birbirinden farklı farklı şeylerdir. Ve biz mesela zaman zaman şunu biliriz. Diyelim ki matematiği çok kuvvetli olan bir çocuk sosyal bilimlerde daha az kavrayabilir. Daha az kavrayabilir. Çünkü onun matematik başka bir bahistir. Sosyal bilimler mesela tarih başka bir bahistir. Tarihin kuvvetli olabilmesi için çocuğun hafızasının kuvvetli olması lazım. Ama matematiğinin kuvvetli olması için de zekasının yani pratik kavrama kabiliyetinin yüksek olması gerekiyor. Bunun gibi anlaşılması bakımından misal olsun diye söylüyorum. Bunun gibi bir şeydir. Ve yine de biz aklın inci mercan gibi bir şey olduğunu bileceğiz ama can bahsi dediğimiz ki Mevlana'nın bütün mesnevi boyunca anlatmaya çalıştığı şey insanları duyu organları yani duyular aleminden akıl alemine, akıl aleminden de can alemine yükseltmek istemesinden ibarettir aslında mesnevinin tamamı. Ve gerçekten de can alemine yükseldiğiniz zaman yani Fuat dediğimiz kalbi idrak seviyesine yükseldiğiniz zaman hayatı bambaşka görüyorsunuz. Çevrenizde cereyan eden şeylerin, hadiselerin, eşyaların anlamları birdenbire sizin için bambaşka bir istikamete doğru evrilebiliyor. Ancak bu aleme gelmek, bu makama gelmek ya da bu boyuta çıkmak öyle çok kolay bir şey de değildir. Çok uzun yıllar ve zahmetler de aynı zamanda gerektiriyor. Buradan hareket ettiğimiz zaman bir misal veriyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, akıl bahsinin hüküm sürdüğü sırada Ömer ile Ebul Hakem sırdaştı. Bu Ömer'in kim olduğunu, Ebul Hakem'in de kim olduğunu kısaca anlatalım isterseniz. Şimdi Hazreti Ömer biliyorsunuz başlangıçta Hazreti Peygamber'in düşmanlarından bir tanesidir. Yani İslam davetine en şiddetli tepki gösteren adamlardan bir tanesidir. Mekke'nin de ileri gelen adamlarından bir tanesidir. Hem Hazreti Ömer hem de Ebul Hakem diye isimlendirilen ki gerçek adı Amr İbni Hişam'dır. Yani Amr kelimesiyle Ömer kelimesi aynı biçimde yazılır. Sadece okunmasında biraz ses farklılıkları vardır. Bu yüzden de Hazreti Peygamber'in şöyle dediği rivayet edilir. Ya Rabbi iki Ömer'den birisini İslam'la şeref ya da iki Ömer'den birisini İslam'la şereflendir diyor. Yani onlardan birisine İslam nasip etmesini için dua ediyor. İşte bu dua sonucunda iki Ömer'den birisi İslam'la müşerref oluyor. Ama biz İslam'da müşerref olmadan önceki halinden bahsedelim ki burada Mevlana Hazretleri'nin ne anlatmak istediği, neyi kastettiği iyice ortaya çıksın. Bu Hazreti Ömer de Mekke'nin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Zeki adamlardan bir tanesidir. Hele hele Ebu Hakem yani Amr İbni Hişam diye asıl adı Amr İbni Hişam olan ve Ebu Hakem diye isimlendirilen de Mekke'nin en zeki adamlarından bir tanesidir. Zaten adı Ebu Hakem'dir. Yani hikmetin babasıdır. Kafası çok çalışan, zeki bir adamdır. Hazreti Ömer de böyle birisidir. Ancak iş can bahsine gelince, yani akıl bahsinde bunlar da ikisi de Mekke'nin ileri gelen adamıdır. Ama iş can bahsine geldiği zaman birisi o tarafta kalıyor, birisi bu tarafta kalıyor. İşte Mevlana Hazretleri bu misalden hareket ederek diyor ki, iman bahsi başka bir bahistir. Buraya geldiğiniz zaman, can bahsine geldiğiniz zaman başka bir alana geçmiş oluyoruz ve başka alanda, akli alanda aynı olmalarına rağmen o sözünü ettiğimiz can alanında farklı farklı kabiliyet ve kapasiteler olabilir bu insanların diyor. Ve misal olarak diyor ki can bahsine geldiğimiz zaman Ömer Emir'in müminin oldu, Amr İbni Hişam da Ebu Cehil oldu. Şimdi Ebu Cehil de biliyorsunuz cehaletin babası demektir. Bakın adam birdenbire normalde zeka bakımından çok zeki olmasına rağmen Ebu Hakem olarak isimlendirilmesine rağmen İslam'dan sonra Ebu Cehil diye isimlendiriliyor. Çünkü başka bir boyuta geçtiği zaman bambaşka bir alana gidiyor. Biz bunu aslında şöyle misallerle de anlatabiliriz. Yani bir şehirde yaşarken ekonomik anlamda durumunuz iyi olabilir, zengin olabilirsiniz ve çevrenizdeki insanlar size itibar edebilirler. Ama bir takım sebeplerden dolayı o şehirden ayrılıp daha büyük bir şehire gelip yerleştiğiniz zaman o ekonomik imkanların aynısı sizin elinizde olmaz. Orada başka bir adam olursunuz. Akıl aleminden can alemine geçtiğiniz zaman sanki başka bir şehre, başka bir alana varmış gibi olursunuz ve orada durumunuz başka türlü de cereyan eder. Ebu Hakem dediğimiz adam da bu Şam'da Ebu Cehil ismini alıyor. Ebu Cehil isminin kelime anlamı üzerine duracak olursak birçok insan Türkiye'de doğrusu yanlış biliyoruz. Ben de o yanlış bilenlerden bir tanesiyim. Cehalet kelimesi bilgisizlik anlamına gelmez. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadislerde bilgisizlik anlamına la ya'lemun bilmiyorlar der mesela. Bilmemek değildir cehalet. Cehalet yanlışta ısrar etmektir. Ya da bir fiilde doğru ya da yanlış herhangi bir şeyde ısrarcı olmaktır. Bir kanaatiniz vardır, bir davranışınız vardır. Onda mesela ısrar edersiniz. Mesela sigara içmek gibi. Aslında sigara içen adam sigaranın zararlı olduğunu da bilir ama bir türlü vazgeçmez. İşte o sigara içme fiilini sürdürene biz aslında cahil diyoruz. Yani sigara içmenin kötü olduğunu bilmeyen adama cahil demiyoruz. Sigara içmeyi iyi ya da kötü olduğunu bilse de bilmese de onu sürdüren adama cahil diyoruz. Dolayısıyla burada Ebu Cehil diye isimlendirilen adam da imanla karşı karşıya geldiği zaman, İslam'la karşı karşıya geldiği zaman eski alışkanlıklarını olduğu gibi sürdürüyor. Ve eski aslında toplumda cari olan, yürürlükte olan sosyal kaideleri ve sosyal gidişatı muhafaza etmeye çalışıyor. Eski şeyde ısrarcı oluyor. Aslında bugün mesela çok enteresan bir şeydir. Gerek yenilikçi ve işte dindar insanlar diye isimlendirdiğimizde tartışmasına baktığımızda normal şartlarda aslında dindar olanlar her zaman yenilikçiliği aslında temsil ederler. Çünkü o başka bir alana geçtiği zaman orada yenilenmeyi ister. Ama öteki sabit bir fikri vardır ve o sabit fikrinde ısrar eder. Mesela ben kendi gençlik yıllarından çok iyi hatırlıyorum. Tartışırdık biz yani Allah yok diyen insanlarla. Basit bir şey söylüyor. Diyor ki ya ben gözümle gördüğüme inanırım, elimle tuttuğuma inanırım. Onun ötesinde başka bir şeye inanmam. Yani kabullenir, buradaki inanmam kelimesini kabullenmem anlamında kullanıyor. Ancak elimle tuttuğum, gözümle gördüğüm şey benim için doğrudur. Onun dışındakilerin doğruluğunu bilemem diyor. O zaman bu takdirde baktığınızda bizim çok basit bir misalimiz vardı o zaman her zaman. İşte karpuza baktığınız zaman ne yaparsanız işte biraz alacalı bir yeşil görürsünüz ve yuvarlak bir şeydir. Hatta tam da yuvarlak da değildir, elips gibi bir şeydir. Karpuz bu mudur yani? Halbuki karpuzu kestiğiniz zaman onun içerisinde hemen o yeşilin altında beyaz bir tabaka çıkar. O beyaz tabakanın içerisinde kırmızı bir tabaka çıkar. O kırmızı tabakanın içerisinde siyah siyah noktalar vardır. Çekirdekleri vardır. O çekirdeğe yarasın, onun içinde yine beyaz bir alan vardır. Belki onu yarsanız daha da başka bir alan vardır. Dolayısıyla sadece gördüğünüzde yetinmiş olmanız aslında sizin cehalette olmanız anlamına geliyor. Yani sadece gördüğünüzde ısrar ediyor olmanız. Ya bunun arkasından şu da olabilir demeniz lazım. Bunun arkasında şu da çıkabilir demediğiniz takdirde işte cahil olmuş olur. Sadece gördüğünüzde, elinizde tuttuğunuz, gözünüzde gördüğünüzde yetindiğiniz zaman aslında Ebu Cehil haline dönüyorsunuz. Halbuki insan için asıl olan şey hakikatin arayışıdır. Sürekli hakikati aramak gerekiyor. Doğrunun peşinde olmak gibi bir durum söz konusudur. Fazla uzatmaksızın aslında Hazreti Ömer'in Müslümanlığını da anlatalım. Orada da çünkü çok önemli bir durum söz konusudur. Hazreti Ömer çok ilginç biçimde Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere evinden çıkıyor. Ve yolda giderken birisine rast geldiğinde şiddetli ve şiddet bir biçimde gittiğini gördüğünde diyor ki nereye gidiyorsun? İşte Muhammed'i öldüreceğim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. O da diyor ki sen onu öldüreceğine kardeşin de onun imanlısı oldu. Git önce onunla konuş. O eve vardığında içeriden bir ses duyuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor kız kardeşi. Ve enteresan biçimde etkileniyor Hazreti Ömer onun bu okumasından. İçeriye gir, şiddetle içeriye dalıyor ve tabii kadıncağız, kız kardeşi Hazreti Ömer'den korkusuna saklıyor şeyi ve okuduğunda gizliyor. Ama Hazreti Ömer diyor ki ya ben onu dinlemek istiyorum diyor. Ve dinlediğinde işte orada iman gidip Hazreti Peygamber'e gidip iman etmek üzere, öldürmek üzere çıktığı evinden bu defa Hazreti Peygamber'e inanmak üzere huzuruna varıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle bir şeydir. Yani bu akılla izah edilemez. Akılın ötesinde can bahsidir. Ama imanın aklileştirilmesi de gerekir. Diğer insanlara anlatılması bakımından bir mertebedir aslında iman dediğimiz şey. Lakin oradan aşağıya doğru izah edilmesi lazım. Ve bunun da akli izahının da yapılması gerekiyor. Hani ben inandım bu aklidir değildir ben buraya karışmam kardeşim da denmez yani. Onun aynı zamanda akli bir izahının da yapılması gerekiyor. İşte bu yüzden Mevlana Hazretleri güzel bir misal veriyor. Mekke'nin en akıllı iki adam var. En akıllı iki adam var. Üstelik de birisi Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere evinden çıkıp giderken bile ne yapıyor? Başka bir alana, başka bir makama, başka bir dünyaya çıkıldığında kalbi birdenbire yumuşuyor ve gidip Hazreti Peygamber'e inanıyor. Ama öteki o alana bir türlü giremediği için, o alana bir türlü geçemediği için, sadece akli seviyede kaldığı için cehaletin yani mevcut kültürün muhafazasında ısrar eden birisi olarak Ebu Cehil ismini alıyor. O yüzden de Mevlana Hazretleri'nin bu akıl bahsi ve can bahsi meselesiyle Hazreti Ömer ve Ebu'l-Hakem hikayesini de iyi kavramak ve anlamak gerekir İslam açısından.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyicilerimiz haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.